Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytinin selam ve salavatına Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 İsven 1403 Hicri Kameri, 20 Şaban 1444 ve 46 ve miladi 19 Şubat 2025 Çarşamba. Bu akşam kainimizde sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi Rumlerinin ardından İran basından seçmeler, dünya tarihi podcast'ı, kalıcı tır, hidayet hadisi ve Necubela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Katar Emiri ile Pezeşkiyan görüştü. Meclis Başkanı galiba Filistin'in kaderini Amerika değil, halkı belirleyecek dedi. KM-118 hava savunma füzesi Görücü'ye çıkarıldı. Pakistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ile bir araya geldi. Siyonistler Gazze'ye enkaz kaldırma makinelerinin girişini engelliyor. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Ali Sani ile bir araya geldi. Parsüden İran'dan aktardığına göre Katar Emiri Şeyh Temim resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Pezeşkian ile Şeyh Temim baş başa görüşmeye geçti. Ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkian ile Katar Emiri ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve Suriye halkının kendi kaderini tayin etme hakkına vurgu yaptık dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bugün Tahran'a gelen Katar Emiri ile gerçekleştirdiği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı. İki ülke yetkililerinin sürekli görüşmeleri İran ve Katar arasındaki güçlü tarihi, kültürel ve ekonomik bağların yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda yakın bakış açılarını yansıtmaktadır. Cumhurbaşkanı komşularımızda siyasi, ekonomik, askeri ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi temel politikalarımızdan da biridir. Dost ve kardeş ülke Katar bizim için özel bir konuma sahiptir. Bugün iki ülkenin çıkarlarını sağlama doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdik ve ilişkileri derinleştirmek için önemli kararlar aldık dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca bölgemizdeki ülkelerin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve düzenli işbirliği çerçevesinde istikrar ve güvenlik koruyabileceğine inanıyoruz. Ortak işbirliği mekanizmalarının oluşturması için zemin hazırlanmalıdır ifadelerine kullandı. Pezeşkan Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve Suriye halkının kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yaptık. Katar Emiri ile bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulunduk. Katar hükümetinin Gazze'de ateşkes sağlaması ve mazlum Filistin'i esirlerin serbest bırakılması için gösterdiği arabuluculuk çabalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum diye konuştu. Ayrıca bugünkü görüşmemizde Gazze halkının acılarının hafifletilmesi, onlara yönelik işlenen suçların durdurulması ve bu suçların uluslararası alanda takip edilmesi konusunda İslam ülkelerinin ortak ve tutarlı tedbirler alması gerektiğini vurguladık. Tüm devletler ve milletler ise Filistin halkının, özellikle Gazze halkının tarihi topraklarında güvenli bir yaşam hakkını savunmak için çaba göstermelidir dedi. Katar Emirliği ve İran ile ekonomik ve ticari alanda da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirmesi ve derinleştirmesine vurgu yaparak Gazze'deki ateşkesin sivillerin acı ve sıkıntılarını sona erdirmesine ve bu bölgenin yeniden inşası için uygun koşulları oluşturmasını umut etti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galiban, direniş cephesinin İsrail'in soykırım girişimine rağmen bu rejime stratejik bir yenilgi yaşattığını belirtti. İran Meclis Başkanı Galiban, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkenti Bakü'de düzenlenen 15. Asya Parlamentoları Asamblesi toplantısında yaptığı konuşmada, direniş cephesinin İsrail'in soykırım girişimine rağmen bu rejime stratejik bir yenilgi yaşattığını belirtti. Galiban, Amerika ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'da askeri başarısızlığa uğramasının ardından bölgedeki siyasi komplolarını artırdığına dikkat çekti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ele alma ve Filistinleri zorla göç ettirme yönündeki açıklamalarını sömürgeci bir yaklaşım olarak nitelendiren Galiban, Donald Trump'ın sunduğu planın ise modern bir işgal ve etnik temizlik olduğunu vurguladı. Galiban, bu tür girişimlerin bölgesel güvenliği daha da kırılgan hale getireceğini söyledi. İran'ın Filistin halkının iradesi dışında hiçbir dayatma planını kabul etmeyeceğini belirten Galiban, uluslararası toplum ve Asya ülkelerinin parlamentolarına çağrıda bulunarak Filistin halkının haklarını savunmaya davet etti. Filistin'in kaderini Amerika değil halkı belirleyeceğini açıklayan Galiban, Filistin krizinin çözümünün İsrail ordusunun işgal ettiği Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarından tamamen çekilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması ve Filistinli mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönmesiyle mümkün olacağını kaydetti. Asya ülkelerinin işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Galiban, kıta ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliklerini artırması için tercihli ticaret anlaşmaları ve yatırım teşvik mekanizmalarının hayata geçirmesini önerdi. İran Meclisi'nin Asya'da çok taraflı işbirliğini güçlendirmek için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu da belirtti. Bu arada İran Meclis Başkanı Galiban, 15. Asya Parlamentoları Asamblesi toplantısına katılmak üzere gittiği Bakü'de Pakistan Senato Başkanı Yusuf Rıza Gilani ile görüştü. Galiba Farici Umma Meclis Başkanı Halid bin Hilal bin Nasr el Mauli ile de görüştü.
İran devrim muhafızları kara kuvvetleri tarafından düzenlenen Yüce Peygamber 19 isimli tatbikatın kapsamında Kaimun 118 hava savunma füzesi tanıtıldı. Parsüdeyen Merhaba Ajansı'ndan verdiği habere göre İran devrim muhafızları kara kuvvetleri tarafından düzenlenen Yüce Peygamber 19 isimli tatbikatın kapsamında Kaim 118 hava savunma füzesi tanıtıldı. 25 kilometre menzile sahip olan Kaim 118 füzesinin menzili 25 kilometredir ve iki yöntemle yönlendirilir: radar, elektrooptik ve termal. Füze Aras 3 aracına monte edilen 5'li fırlatma rampalarından ateşleniyor. Ayrıca füzenin ateşleme kontrol radarı aynı anda birden fazla fırlatma sistemine bağlanarak daha fazla hedefi vurma kapasitesine sahip.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın İHA üretimi konusunda dünyada benzersiz bir konumda olduğunu, aynı zamanda türbin kompresörleri üretebildiğini belirtti. Selami ayrıca devrim muhafızlarının yapay zeka alanında da çarpıcı başarılara imza attığını vurguladı. Tümgeneral Selami, İmam Hüseyin Üniversitesi'nde bilim insanlarıyla düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, devrim muhafızlarının teknolojik ve bilimsel başarılarının olağanüstü boyutta olduğunu, ancak çoğunun gizlilik gerektiren sınıflandırılmış projeler olması nedeniyle kamuya açıklanmadığını belirtti. Devrim Muhafızları Başkomutanı baskılar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişim kaydettiklerini belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Komutan Hüseyin Selami'ye göre İran İslam Cumhuriyeti insansız hava aracı teknolojisi alanında dünyanın en iyi 5 ülkesi arasında yer almaktadır. Pars Today'in İrib Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami İran'ın İnsansız hava aracı üretimi konusunda dünyada benzersiz bir konumda olduğunu, aynı zamanda türbin kompresörleri üretebildiğini belirtti. Selami ayrıca devrim muhafızlarının yapay zeka alanında da çarpıcı başarılara imza attığını vurguladı. Tümgeneral Selami, İmam Hüseyin Üniversitesi'nde bilim insanlarıyla düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada devrim muhafızlarının teknolojik ve bilimsel başarılarının olağanüstü boyutta olduğunu, ancak çoğunun gizlilik gerektiren sınıflandırılmış projeler olması nedeniyle kamuya açıklanamadığını belirtti. Devrim Muhafızları Başkomutanı, baskılar ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelişim kaydettiklerini belirterek askeri strateji açısından ülkeleri iki kategoriye ayırdı. Bazı ülkelerde doktrinler teknolojinin gerisinde kalırken, bazı ileri ülkelerde ise teknoloji doktrinlerden önce gelir. Bizim de teknoloji üreticilerimizin, doktrinlerimizin önüne geçmesini sağlayacak bir seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Tüm General Selami devrim muhafızlarına bağlı inşaat karargahının yalnızca yabancıların inşa edebildiği petrol platformları, enerji santralleri ve rafineriler gibi büyük projeleri hayata geçirdiğini belirtti. Selami İran'ın artık uydu fırlatma aracı üretme fırlatma işlemi gerçekleştirme ve uyduları yönetme konularında ileri düzeyde olduğunu vurgulayarak bu başarıların hepsinin yaptırımlar döneminde elde edildiğini söyledi. Ayrıca İran'ın balistik füze hassasiyetinin %100'e çıkarması gerektiğini belirten kişinin devrim lideri Ayetullah Hamenei olduğunu hatırlattı. Selami büyük düşmanlarla mücadele ederek güç kazandıklarını ifade ederek şunları söyledi. Eğer düşmanlarımız geri kalmış rejimler olsaydı zayıf kalmaya devam ederdik. Ancak Amerika ile mücadele etmek istiyorsak onunla aynı düzeyde güç inşa etmeliyiz. Bu güç yalnızca savunma amaçlı değildir. Bir ülkeyi her türlü krizden kurtarabilecek tek şey bilim ve teknolojidir. Bugüne kadar krizlerden bu araçlarla çıktık ve caydırıcılık ancak güç ile sağlanabilir. Tüm General Selami ayrıca gerçek vaat operasyonlarının savaşın geniş alanında bir nokta olduğunu ve gerçek vaat 3'ün de uygun şartlar oluştuğunda gerçekleşebileceğini söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Pars Today'in Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre, Pakistan'ın İran Büyükelçisi Muhammed Medsar, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai ile görüştüğünü duyurdu. Büyükelçi Medsar, Sayın İsmail Bekai ile geniş bir yelpazede aydınlatıcı ve düşünce dolu bir etkileşimde bulunduk ifadelerini kullandı. Mesar ayrıca onun bölgedeki barış ve istikrarın korumasına yönelik farkındalığı ve istekliliği beni derinden etkiledi. Pakistan ile İran arasındaki köklü ilişkileri ve halklarımız arasındaki bağı daha da güçlendirme konusunda kararlıyız dedi.
Bloomberg Ekonomik Ağı'nın internet sitesi bugün İran'ın Çin'e yaptığı petrol ihracatının Amerika'nın artan yaptırımlarından kaynaklanan lojistik engellerin aşılmasının ardından iyileştiğini belirtti. Bloomberg Ekonomik Ağı'nın internet sitesi İran'ın Çin'e yaptığı petrol ihracatının Amerika'nın artan yaptırımlarından kaynaklanan lojistik engellerin aşılmasının ardından iyileştiğini ve alıcıların gecikmiş petrol sevkiyatlarını almalarını sağladığını bildirdi. Bloomberg Ekonomik Ağı'nın internet sitesi isimlerin açıklanmasını istemeyen uluslararası petrol piyasası tüccarlarına atıfta bulunarak gemi petrol ihracat sevkiyatlarının artması ve alternatif petrol ithalat terminallerinin ortaya çıkmasının İran petrol ithalatında bir sıçramaya yol açtığını yazdı. Bloomberg, Kepler Limited şirketinin ön verilerine atıfta bulunarak Çin'in İran'dan yaptığı petrol ithalatını Şubat ayında günlük 1 milyon 740 bin varile yükseldiğini belirtti. Bu istatistik İran'dan yapılan petrol ithalatında Ocak ayına ve Trump yönetiminin iş başına geldiği döneme kıyasla %86'lık bir artışa işaretle Ekim ayından bu yana en yüksek ithalat seviyesini temsil ediyor. Sitenin yazdığına göre Çin genellikle İran ham petrolünün en büyük alıcısı olmuştur ve sevkiyatların çoğu daha küçük ve bağımsız rafinerilere gönderilmektedir. Tahran için kilit bir gelir kaynağı olan İran-Çin petrol ticareti, Amerika'nın yeni yönetiminin yeni bir yaptırım turunun baskısıyla karşı karşıya kalmıştır.
Gazze hükümet yetkilileri bölgede direnişen insani kriz, bir işgalci rejimin ateşkesin insani yardım protokollerine ihlal etmesine dikkat çekti. Gazze hükümet yetkilileri bölgede direnişen insani kriz, bir işgalci rejimin ateşkesin insani yardım protokollerine ihlal etmesine dikkat çekerek, Siyonistlerin ağır iş makineleri ve enkaz kaldırma ekipmanlarının girişine izin vermediğini duyurdu. Pars Today'in teslim haber ajansından verdiği habere göre, aktardığına göre, Siyonist rejim hala ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki tüm maddeleri uygulamaktan kaçınırken, Gazze Hükümet Enformasyon Bürosu Başkanı İsmail Es-Sebabet'e yaptığı açıklamada Gazze şeridine yaklaşık 500 ağır iş makinesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ancak Siyonistlerin yalnızca 6 ekipmanın girişine izin verdiğini ifade etti. Sebabete bu 6 ekipmandan bazılarının küçük ve yetersiz, bazılarının ise bozuk olup tamir ve yedek parça gerektirdiğini belirterek şu anda Gazze'nin enkaz kaldırma makinelerinin eksikliği nedeniyle büyük bir insani kriz yaşadığı, yolların açılması ve şehitlerin enkaz altından çıkarılması sürecinin sekteye uğradığını vurguladı. Ayrıca bu tür uygulamalar Siyonistlerin Gazze'deki insani krizi derinleştirmeyi ve bu bölgeye yardımlaştırma ve yeniden inşa çabalarını baltalamayı amaçlayan insanlık dışı politikalarını da sürdürdüğünü gösteriyor ifadesini kullandı. Gazze yetkilisi ateşkes anlaşmasının garantörü olan arabuluculara çağrı yaparak işgalcilerin bu saldırgan politikalarını da durdurmaları için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı. Sebabete bu tür engellemelerin Gazze şeridindeki Filistin halkının çektiği acıları daha da ağırlaştırdığını ve bölgedeki felaketin boyutlarını artırdığını belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı ülkesinin Filistinlerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu ve Gazze'nin halkı yerinden edilmeden yeniden inşasına yönelik planının değerlendirildiğini açıkladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi bugün yaptığı açıklamada Filistinlerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu ve insani yardımların derhal başlatılmasıyla birlikte hızlı bir iyileşme sürecinin hayata geçirilmesini istediğini belirtti. İspanya'nın Madrid kentinde konuşan Sisi, Gazze'nin yeniden inşası için halkını yerinden etmeden bir plan üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca Filistin halkına hizmet sunulması konusunda Birleşmiş Milletler Filistin'in Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı'nın rolünün hayati önemine sahip olduğunu ve bu ajansın devre dışı bırakılamayacağını ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a giderek Riyad'da Suudi liderlerle Gazze'nin yeniden inşası konusunda görüşmeler yapacağını duyurdu.
Siyonist rejim ordusu 7 Ekim saldırılarından sonra OpenAI ve Microsoft'a ait yapay zeka kullanımını 200 kat artırdı. Pars Today'in Mehrabar Ajansı'ndan verdiği habere göre Associated Press tarafından yapılan araştırmada Siyonist rejim İsrail ordusunun 10 binlerce sivili öldürdü ve bölgeyi fiziken neredeyse yok etti. Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek aldığı ortaya çıktı. Siyonist İsrail ordusu tarafından Gazze soykırımında kullanılan yapay zeka sistemlerinin sivil ölümlerine yol açabilecek hataları ortaya kondu. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın yanı sıra Lübnan'a yönelik saldırılarında yapay zekanın kullanımı, sivil ve askeri hedef ayrımı yapılmadı ve savaş suçu ihtiva ettiği sebebiyle eleştiriliyor. Sivillere gözetleme ve hedef almak için Habsura, Navender ve Where is Daddy isimli yapay zeka destekli teknolojilere kullandığı daha önce ortaya çıkan İsrail'e Amerikan merkezli yapay zeka şirketlerinden desteği sürüyor. AP tarafından Microsoft ve OpenAI şirketlerinden verilerinin incelenmesi ve İsrail yetkililerle görüşmelerin sonucunda yapılan araştırmada İsrail ordusunun yapay zeka kullanımının boyutu da ele alındı.
Lübnan parlamentosunun önde gelen milletvekillerinden Cemil Es-Seyyid, Lübnan ordusu ve hükümetinin ülkeyi koruyacak güce sahip olmadığını vurguladı. Lübnan parlamentosunun önde gelen milletvekillerinden Cemil Es-Seyyid, Lübnan ordusu ve hükümetinin ülkeyi koruyacak güce sahip olmadığını vurgulayarak sadece diplomasiye bel bağlamanın Lübnan'ı aşağılamak anlamına geldiğini söyledi. Hükümete seslenen Es-Seyyid, Mahmut Abbas'ın Ebu Mazen, İsrail'den aldığı boş vaatlerden ders alın dedi.
Kremlin sözcüsü Peskov, Putin-Trump zirvesinin bu ay yapılıp yapılmayacağı sorusunu muhtemelen hayır diye yanıtladı. Parsüden teslim haber ajansından nakden verdiği habere göre Amerika ile Rusya arasında Suudi başkenti Riyad'da yapılan görüşmelerin ardından Başkan Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski paylarken Rus tarafından da yeni açıklamalarda geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Riyad'daki görüşmelerin çoğunlukla Rusya-Amerikan ikili ilişkilerinin yeniden kurulmasına da odaklandı. Ama aynı zamanda 3. yılının sonuna yaklaşan Ukrayna Savaşı'nda anlaşmaya varmak için çok çok önemli bir adım olduğunu söyleyerek ekledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran'ın komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirme sebepleri etrafında. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya Başbakan Yardımcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı, Tacikistan Başbakanı ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ile görüştü. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 3. Hazar Ekonomik Zirvesi'nin oturum çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya Başbakan Yardımcısı, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı, Tacikistan Başbakanı ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ile görüşüp istişarelerde bulundu. Mesut Pezeşkiyan, Salı günü 3. Hazar Ekonomik Zirvesi'ne katılmak üzere Tahran'a gelen Rusya Başbakan Yardımcısı Oleksiy Overchuk ile yaptığı görüşmede İran ile Rusya arasında kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanmasını iki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli tezahürlerinden biri olarak değerlendirerek bu anlaşmanın uygulanması iki ülke yetkililerinin gündeminde ciddi bir şekilde yer almalıdır dedi. Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki enerji, sanayi, ulaşım ve ticaret alanındaki ikili işbirliği sürecini çok iyi ve olumlu değerlendirerek Avrasya, BRICS ve Şanghay gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşların da ortak işbirlikleri için yeni zeminler açtığını ve bu fırsatlardan en kısa sürede iki ülke halkının yararlanmasını ve faydalanmasını umduğunu söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı da bu görüşmede İran ile kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasının imzalanmasından dolayı memnun olduklarını, bu anlaşmanın imzalanmasından sonra iki ülke arasındaki etkileşim ve işbirliklerinin çok daha aktif hale geldiğini ve diplomatik heyetlerin artan görüşmelerinin bu konuda önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca 3. Hazar Ekonomik Zirvesi'ne katılmak üzere Tahran'a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov ile yaptığı görüşmede siyasi sınırların iki ülke ve iki millet arasındaki derin ilişkiler ve bağlar üzerinde bir sınırlama oluşturamayacağını söyledi. Asadov da bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğuna işaret ederek Bakü hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti ile çok yönlü ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu ve iki ülke arasında yapılan anlaşmaları desteklemeye ve uygulamaya hazır olduklarını söyledi. Pezeşkiyan, Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade ile de yaptığı görüşmede son Tacikistan ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliği belgelerinin ve anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurgulayarak iki ülkenin kültürel ve tarihi ortak noktalarının çok fazla olduğunu, bunun ikili arasında kültürel, sanatsal, ekonomik, ticari ve sanayi alanlarındaki ilişkileri derinleştirmek için uygun bir zemin olduğunu söyledi. Tacikistan Başbakanı da bu görüşmede iki ülke arasındaki anlaşmaları uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Pezeşkian Türkmenistan Bakanlığı Kurulu Başkan Yardımcısı Hocam Muradek geldi. Muradov ile yaptığı görüşmede ise Türkmenistan ile komşuluk hakkını yerine getirmeye kararlı olduklarını söyledi. Pezeşkian ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme alanlarından biri olarak değerlendirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirmesinin önünde hiçbir engel görmediklerini ifade etti. Hocam Murad'a geldi. Muradov da bu görüşmede iki ülke arasında enerji ve ulaşım sektörlerinde devam eden işbirliği ve ortak projelerden bahsederek İran İslam Cumhuriyeti'nin sadece komşu değil aynı zamanda stratejik ortağımız olarak görüyoruz. İşbirliğimize girişmek için ortaya çıkan büyük fırsatları kullanmaya kararlıyız ve iki ülke arasında yapılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasına özen gösteriyoruz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da Tahran'da 4 komşu ülkenin yetkileriyle yaptığı görüşmeler ve istişareler 14. hükümetin çeşitli alanlarda sinerji ve işbirliğini artırma yaklaşımının devam ettiğini, komşu ülkelerin olumlu büyüme sürecini ve çok yönlü ilişkiler geliştirmeye yönelik planlarını da gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerle işbirliğini artırma yaklaşımı etkili bir model haline geldi ve bölgedeki birçok ülke bugün bu başarılı diplomatik prosedürü izliyor. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin yüksek ekonomik kapasiteleri, işbirliklerinin devamı, ortak ve ikili yatırımlar ve yabancı nüfuzla mücadele için bölgesel anlaşmaların güçlendirilmesi için etkili bir faktör olacak. Amerika ve Batı'nın bölgede gerilim yaratma amacı ile olumsuz geçmişi, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeleri ikili ve ortak ilişkilerini güçlendirmeye teşvik etti. İran, çeşitli ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal kapasitelere ve yetenekli insan gücüne sahip bir ülke olarak komşu ülkelerle dayanışma ve geniş işbirliğine rol oynamak için etkili bir konumada sahiptir. Pezeşkian'ın Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Tacikistan yetkilileriyle yaptığı ikili görüşmelerde kültürel, siyasi ve ekonomik ortak noktalara ve işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapması, İran'ın bölgenin geleceğine yönelik yaklaşımlarından ve hedeflerinden bir parçası olacaktır. İran'ın Avrasya, BRICS ve Şanghay gibi bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini genişletmeye vurgu yapması, komşularla ortak işbirlikleri için yeni zeminler yaratacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İnsan Hakları Örgütlerinden İsrail'e F-35 parçaları göndermeme talebi etrafında. 232 insan hakları örgütünden oluşan küresel bir koalisyon F-35 savaş uçaklarının üretiminde yer alan farklı ülkelerden bu savaş uçaklarının parçalarının İsrail'e gönderilmesini durdurmasını talep etti. Avustralya Uluslararası Adalet Merkezi salı günü yaptığı açıklamada sivil toplum kuruluşlarının Avustralya dahil olmak üzere F-35 savaş uçağı tedarik zincirinden tüm ülke ortaklarından bu savaş uçaklarının parça ve bileşenlerinin Siyonist rejime doğrudan ve dolaylı olarak transfer faaliyetlerini derhal durdurmalarını istediklerini belirtti. Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, İngiltere ve Amerika dahil olmak üzere F-35 savaş uçağının yapımında ortak olan ülkeler, insan hakları örgütlerinin savaş uçağı parçalarının İsrail'e gönderilmemesi yönündeki taleplerine henüz yanıt vermedi. Bu ortak çağrını imzacılar arasında Avrupa, Amerika ve Asya'dan, ayrıca Arap dünyasından kuruluşlar da yer alıyor.
Siyonistlerin 5. nesil F-35 savaş uçağının ilk kullanıcılarından biri olarak kabul ediliyor ve Amerika bu gelişmiş uçağı bu rejimin kullanımına sundu. Siyonist rejimin hava kuvvetleri Gazze Savaşı sırasında Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini hassas bir şekilde bombalamak için F-35 savaş uçaklarını da kullandı ve bu da binlerce Filistinli'nin şehit olmasına ve yaralanmasına ve ayrıca bölgedeki konut binaları ve kamu tesislerinin yıkılıp yok olmasına neden oldu. Tel Aviv, Amerika'dan daha fazla sayıda F-35 savaş uçağı satışı talep ediyor ve F-35 filolarını da önemli ölçüde artırmayı planlıyor. F-35 savaş uçağı en başından beri uluslararası bir uçak olduğundan ve bazı ülkeler parçalarının yapımına katıldığından insan hakları örgütleri bu ülkelerden de Siyonist rejime F-35 parçaları göndermeyi durdurmalarını talep etti. Ancak özellikle Amerika başta olmak üzere bu ülkelerin bu küresel talebi görmezden gelmeleri ve Siyonist rejimin de F-35 uçaklarına teknik ve lojistik destek sağlayarak İsrail'in ölüm makinesini desteklemeye devam etmeleri bekleniyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızla sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın İran'ın savaş peşinde olmadığı ve barış istediğini söylediğini, Trump'ın Putin'den İran ile ilgili talebinin ifşa olduğunu ve İslam devrimi liderinin Tebriz halkıyla görüşmesindeki günümüz meselesinin düşmanın yumuşak tehdidi olduğunu söylediğini aktarıyor. Horasan gazetesi bu bağlamdaki haberinde şunlara değiniyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Doğu Azerbaycan eyaleti halkının farklı kesimlerinden binlerce kişiyi kabul etti. İslam İnkılabı rehberi görüşmede yaptığı konuşmada ülkenin sert ve donanım tehditlere karşı gücüne vurgu yaptı. Tebriz halkının devrim zaferi yılına yakın bir dönemde 29 Behmen kıyamı yıl dönümünde Doğu Azerbaycan eyaletinin halkından farklı kesimlerinden insanlar İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine ile İmam Hümeyni Hüseyinisinde görüştü. İslam İnkılabı'nın bölgedeki önemli konumuna vurgu yapan Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İslam İnkılabı bağımsız bir kimlik olarak bölge milletleri ve bölge dışındaki milletlere umut verici büyük bir üs olarak kendini göstermiş. Dünya müstekbirleri ve sömürgecilerinin İslam Cumhuriyeti'ne yönelik öfkesinin nedeni İran halkının direnişi ve dik durmasıdır dedi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında bugün düşmanın sert ve donanım tehditleri açısından herhangi bir endişe veya sorunumuz olmadığını ve bu alandaki karşı koyma gücümüzün mükemmel seviyede olduğunu biliyoruz. Halkımızın bu konuda güven hissettiğini de söylemek gerekir diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Cumhur İslami gazetesi Guardian gazetesinden naklen Avrupa'nın Amerika'ya karşı kendi değerlerini savunması gerektiğini belirttiğini, yargı erki başkanının şiddet içeren suçlara karşı kesin karşılık verileceğini söylediğini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Trump'ın Gazze ile ilgili planının etnik temizlik olduğunu söylediğini aktarıyor. Camecem gazetesi Fars Körfezi'nin istikrar ve güvenliğinin korunmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin benzersiz bir role sahip olduğunu belirten Irakçı'nın sözlerini kısaca şöyle aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi'nde en uzun sınır hattına ve Hürmüz Boğazı üzerinde stratejik bir hakimiyete sahip olarak bu önemli su yolu ve çevresindeki bölgelerde istikrar ve güvenliği sağlamada benzersiz bir rol oynadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde düzenlenen tarih boyunca İran'ın dış politikası ve Fars Körfezi başlıklı 8. konferansta yaptığı konuşmada, Fars Körfezi tarih boyunca küresel ölçekte en önemli su yollarından biri ve medeniyetlerin şekillenmesinde kritik bir alan olmuştur. İnsan hayatının çeşitli yönleri açısından stratejik bir öneme sahip olan bu bölge, kolektif insanlık hafızasında özel bir yere sahiptir ve bu nedenle farklı boyutlarıyla araştırmaya değer bir konudur açıklamasında bulundu.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Zelenski'nin olmadığı Amerika, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili görüşmesini Münih Güvenlik Konferansı Başkanı'nın Batı'nın durumuna ağladığını, İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Sudan Dışişleri Bakanı ile görüşmede bu ülkenin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğini vurguladığını belirttiğini duyuruyor. İttihat gazetesi Hazar Ekonomik Forumu'nun karşılıklı çıkarlar için işbirliği olduğunu belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
5 ülkenin başbakanların katılımıyla Tahran'da düzenlenen 3. Hazar Ekonomik Forumu'nun bölgede karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi ve ekonomik ile ticari işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturacağı değerlendiriliyor. 3. Hazar Ekonomik Forumu, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve özel konuk olarak Tacikistan'ın başbakanları ve bakanlarının katılımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in ev sahipliğinde Tahran'da çalışmalarına başladı. Forum, bölge ülkeleri arasında ticari ve ekonomik etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor ve üst düzey ekonomik yetkililer için ikili ve çok taraflı görüşmelere zemin hazırlıyor. Muhammed Rıza Arif, Salı günü forumun ortak oturumunda yaptığı konuşmada 3. Hazar Ekonomik Forumu'nun ekonomik ve ticari işbirliklerinin genişletilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca bu forumun kıyıdaş ülkelerin kamu ve özel sektörleriyle ticaret, sanayi ve bilimsel alanlardaki işbirliklerine uygun bir zemin sunduğunu ifade etti.
Kıymetli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Mir Muhanna adlı bir İranlı en az imkanlarla ve biraz da zeka ve dehasıyla Güney İran'daki Harka Adası'ndan Hollandalıları kolayca kovmayı başardı. O zamanlar denizcilikte süper güçlerden biri olarak kabul edilen ve dünyadaki nüfuzunu her geçen gün artırmak isteyen Hollandalılar için bu çok ağır bir yenilgiydi. Bu yenilgi hiçbir zaman telafi edemediler ve bir daha asla Fars Körfezi'ne geri dönemediler. O zamanlar İran'ı yöneten Kerim Han Zend için bu olay çok sevindiriciydi. Artık Hark'ın Mir Muhanna gibi bir kişi tarafından işgal edilmesi onu rahatsız ediyordu. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İran'ın tarihi ve anıları, şahları, dostları ve düşmanlarından bahsetmek istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kerim Han, Hark'a saldırmak ve Mir Muhanna'yı tutuklamak için güçlü toplara sahip büyük Avrupa gemilerine ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden Pierre adlı bir Fransız ticari konuları görüşmek için ziyaretine geldiğinde bu görüşmeyi Fransızları Hark'ta Mir Muhanna ile savaşmaya çekmek için uygun bir fırsat olarak gördü. Fransa devletinin temsilcisine gemileriyle Mir Muhanna'ya saldırmalarını ve karşılığında Hark'taki ticaret tekelini ele geçirmelerini önerdi. Yani sadece Fransızlar bu adayı ticaret yapmak için kullanabilecekti. Fransa devletinin temsilcisi Kerim Han'ın teklifini ülkesinin hükümetine iletti. Ancak Fransa sarayı askeri güçlerini Fars Körfezi'ne göndermeye istekli değildi. Bu nedenle İran ile Fransa arasında bir antlaşma imzalanmadı. İngilizler bu olayı yakından takip ediyordu. Daha önce Kerim Han ile yaptıkları görüşmelerde defalarca çıkmaza girmiş olan İngilizler zamanın uygun olduğunu düşünerek İran Şahı ile tekrar görüşmeye başladılar. Zend Hanı'na İran'ın bu adadaki ticaret tekelini onlara vermesi şartıyla Mir Muhanna'yı Hark'tan çıkaracaklarına söz verdiler. Kerim Han bu sefer İngilizlerle anlaştı. İngiliz gemileri Hark adasını kuşattı ancak çok geçmeden adanın etrafından geri çekilmek zorunda kaldılar. İngilizler Mir Muhanna ile savaşta bir şey başaramamış olmalarına rağmen aynı yıl İran'da bir ticaret merkezi kurup ticarete başladılar. Kerim Han, Hark Savaşı'nda İngilizlerin beceriksizliğinden çok öfkeliydi ve Bender Abbas'ta büyük bir ordunun hazır bulunmasını emretti. Sahilde sayısız asker hazırdı ve limanın etrafında Hark'a saldırmaya hazır çok sayıda küçük tekne ve gemi vardı. Bu gemilerin Hark'a doğru akın etmesi, Mir Muhanna'nın yakınlarının ve yandaşlarının çoğunun akıbetlerinden korkmasına neden oldu. Bir gün Mir Muhanna birkaç arkadaşıyla birlikte Hark pazarında rahatça yürürken Mir Muhanna'nın akrabalarından birinin önderliğinde bir grup kılıçlı adam onlara saldırdı. Birkaç dakika sonra adanın pazarı savaş alanına döndü. Bu sırada Mir Muhanna düşmanlarının sayısının her an arttığını fark etti. Ada halkı ve eski yandaşlarının çoğu artık ona düşman olmuştu. Mir Muhanna sonunda kendisine kalan birkaç dostuyla onların elinden kaçmayı başardı ve kendini sahile ulaştırdı. Yanındaki az sayıdaki arkadaşıyla birlikte yarı kırık bir tekneye bindi ve denize açıldı. Denizin dalgalarının onları nereye götüreceğini hiç bilmeden. Bir gün sonra Mir Muhanna ve arkadaşlarının bindiği kırık tekne kıyıya ulaştı. Ancak Mir Muhanna sahilde sıralanmış evleri görünce umutlanmak yerine umutsuzluğa kapıldı. Burası Basra'ydı. Halkı Mir Muhanna'nın kanına susamış ve ondan intikam almak için beklenen kentti burası. Mir Muhanna ve arkadaşları su ve erzak temin etmek zorundaydılar. Bu yüzden denizde kalamazlardı. Kimsenin onları tanımayacağı umuduyla şehre girdiler. Ancak Mir Muhanna'dan çok yara almış olan halk onu ve arkadaşlarını çabucak tanıdı ve onları yakaladı. Halk Mir Muhanna'yı Basra hakimiyetine teslim etti. Ve o da onu hemen idam etti. Mir Muhanna'nın idam haberi Kerim Han'a ulaştığında Kerim Han çok öfkelendi. Mir Muhanna'yı tutuklamak istiyordu ve Basra hakimi İran hükümetine haber vermeden Mir Muhanna'yı idam etmişti. Basra ve Bağdat hükümdarları her ikisi de Osmanlı hükümeti kontrolünde oldukları için önce de Kerim Han'ı kızdırmış ve öfkelendirmişti. Kerbela ve Necef'i ziyaret etmek için Osmanlı topraklarına giden İranlılar çoğu zaman Bağdat hakiminin tacizine maruz kalıyorlardı. Irak'ta veba salgınının olduğu yıllarda birçok İranlı ziyaretçi bu topraklarda hayatını kaybetti. Para düşkünü Bağdat hakimi bu fırsatı değerlendirerek bu ziyaretçilerin mallarını gasp etti. Veba hastalığından kurtulanlar mallarını geri almak için ne kadar çaba harcadıysalar da bir yere varamadılar. Çaresizce Kerim Han'a sığındılar. Bu hükümdar başka bir yerde de İranlıları soymakla meşguldü. İran'da hacca gidenler Irak topraklarından geçmek zorundaydılar. Ve Bağdat hakimi topraklarından geçmelerine izin vermek için her birinden bir miktar para alıyordu. Ondan önce böyle bir adet yoktu. Kerim Han Sen, Bağdat valisine birçok mektup yazdı ama cevap alamayınca Osmanlı Sultanı'na bir mektup yazdı. Ancak Sultan da Bağdat valisine engel olacak hiçbir şey yapmadı. Sonunda Kerim Han bu zulümleri telafi etmek için valisi Bağdat hükümdarının kontrolünde olan Basra'ya saldırmaya karar verdi. İran ordusu Basra'yı kuşatmak için Arvandrud adlı büyük ve geniş bir nehirden geçmek zorundaydı. Küçük tekneleri yan yana getirerek bu nehir üzerinde bir köprü inşa ettiler. Ancak aniden birkaç topçu gemisi ve teknenin saldırısıyla gafil avlandılar. Bu gemiler Basra'daki İngiliz ticari temsilcisine aitti. İngilizler Kerim Han Zend'in askerlerini Basra kıyısında hazırlıksız yakalamıştı. İranlılar bu savaşta İngilizlerle de karşılaşmayı beklemiyorlardı. Ancak Ervendrut kıyısında bulunan topçu bataryalarıyla onlara karşılık verdiler. İran ordusunun topçu ateşi o kadar şiddetliydi ki İngiliz gemileri geri çekilmek zorunda kaldı ve İran ordusu Basra'ya doğru ilerledi ve Basra'nın kuşatması yaklaşık bir yıl sürdü ve sonunda şehrin kapıları İran askerlerine açıldı ve Basra İran'ın eline geçti. Basra hükümdarıyla birlikte İran'a karşı savaşan İngilizler İranlıların intikamından korkuyorlardı. Ancak İran ordusunun komutanı kimsenin onlara zarar vermemesini emretti. Kerim Han Zend'e İngilizlerin Basra'da İran'a karşı savaştığı haberi ulaştığında bu şehirdeki ticaret merkezlerini kapatıp hepsini İran'dan kovmalarını emretti. Böylece bir kez daha İngilizlerin eli İran'dan kesilmiş oldu. Basra'nın fethinden yaklaşık 5 yıl sonra avlanma bahanesiyle Şiraz'dan çıkan bir adam Kerim Han'ın kalesinden haber gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Bu adam Kerim Han Zend'in yaklaşık 30 yıl önce babasıyla savaşıp sonunda Gacar kabilesini de kendi yönetimi altına almayı başardı. Ağa Muhammed Han Gacar'dı. Ağa Muhammed Han Gacar kabilesine dönüp kabilesini Kerim Han Zend'e karşı kışkırtmasın diye o günden beri Kerim Han'ın kalesinde bir rehin olarak yaşıyordu. Bir süredir Kerim Han yatağa düşmüştü. Durumu eskisinden daha kötüye gittiği bir gün Ağa Muhammed Han avlanma bahanesiyle Şiraz'dan çıktı ve Kerim Han'ın eşlerinden biri olan halasından Han Zend'in İşi biterse hemen kendisine haber vermesini istedi. Sarayın hizmetkarlarından biri Kerim Han'ın ölüm haberini gizlice Ağa Muhammed Han'a ulaştırdığında Gacar adamı kabilesine katılmak için hızla yola çıktı. Kerim Han'ın ölümünden sonra geride kalanlar halifiyeti konusunda birbirine girdi. Bazıları da kısa bir süre için tahta çıkmayı başardı. Bu kargaşa Ağa Muhammed Han Gacar'ın süvarileri ve savaşçıları yardımıyla İran'ın kuzeyinin bir bölümüne hakim olmasına ve geleceğe umutla bakmasına ortam hazırlamış oldu. Kerim Han'ın ölümünden sonraki 16 yıl içinde Zend ailesinden 6 kişi tahta çıktı ve sonuncusu Lütfali Han oldu. Bu kişiler her an rakiplerinden biri tarafından devrilmeleri mümkün olan zayıf hükümdarlardı. Bu güçsüz şahlar yabancıların desteğinden yararlanmak için bazen onlara imtiyazlar vermek zorunda kalıyorlardı. Biri hiçbir karşılık almadan Hark adasındaki ticaret tekellerini Fransızlara devretti. Diğeri saltanatı için Rusların desteğini almak hedefiyle günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Ermenistan'ı içeren tüm Kafkasya topraklarını onlara vermeye hazırdı. Üçüncü kişi tahta oturunca İngilizler Gırşma Adası'nı işgal ettiler ve zayıf kral onlarla yüzleşmezken üstelik onları tüm vergilerden muaf tuttu ve tüm İran'da serbestçe ticaret yapmalarına izin verdi. İngilizler bu emri suistimal ederek tüm Fars Körfezi'ndeki ticaret tekelinin kendilerine ait olduğunu, yani başka hiçbir ülkenin orada ticaret yapamayacağını iddia ettiler. Bu da İran ticaretinin canlılığını kaybetmesine neden oldu. Bu süre zarfında Ağa Muhammed Han, Kuzey İran'daki gücünü günden güne artırıyordu. Ve Kerim Han'ın ölümünden henüz birkaç yıl geçmemişti ki, Ağa Muhammed Han Gacar, İran'ın orta bölgelerine de saldırdı. Bir süre sonra Şiraz'ı da ele geçirmeye ve Zend Hanedanı'nı yıkmaya karar verdi. O zamanlar Lütfali Han bu şehirde tahta oturuyordu. Ordusunu hazırlamak için paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden İngiliz Doğu Hindistan şirketinin temsilcisi Sir Harford Jones'u Şiraz Kalesi'ne davet etti ve samimi bir görüşmede kendi kol bandını çıkardı ve onun önüne koydu. Dünyanın en büyük pembe elması olan Derya-i Nur elması ve Tac-ı Mah adlı büyük sarı yakut bu kol bandı üzerinde parlıyordu. Lütfali Han Jones'a şunları söyledi. Aslında bu mücevherlere bir fiyat biçilemez. Ama bugün onları satmak zorundayız. Johnson bu iki mücevheri satın almak için önerdiği fiyat Lütfali Han'ın danışmanlarını güldürmüştü. Ve Jones onlarla bir anlaşmaya varmak için Kraliyet Sarayı'nda kalıyordu. Şah ve Jones arasında bir anlaşma yapılmadan önce Lütfali Han genel bir isyanı bastırmak için Şiraz'dan ayrılmak zorunda kaldı. Jones Şiraz'da Şah'ın dönüşünü bekliyordu ama bu bekleyiş boşunaydı. Zira Lütfali Han artık hiçbir zaman Şiraz'a dönemedi. Şiraz Belediye Başkanı gelecekteki savaşta Ağa Muhammed Han Gacar'ın galip geleceğini tahmin ederek kapıları Lütfali Han'a kapatmış ve şehri Gacar Han'ına teslim etmeye hazırlanıyordu. Jones da şehirdeki herkes gibi tuzağa düşmüştü. Ama sonunda çok şiddetli tehditlerle belediye başkanından Şiraz'dan çıkış izni almayı başardı. Jones şehrin dışında bir kez daha Lütfali Han ile görüştü. Zend Han'ı bu görüşmede mücevherleri Jones'a satmayı teklif etti. Çünkü artık eskisinden çok daha fazla paraya ihtiyacı vardı. Jones, Lütfali Han Zend'in paraya ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyordu. Ama mücevherleri satın alma teklifini reddetti. Bunun üzerine Lütfali Han'a başka bir teklifte bulundu. Jones'a göre Lütfali Han Şiraz'a saldırmak yerine güneye doğru hareket etmeli ve Hindistan'daki Doğu Hindistan şirketiyle iletişim kurmalı ve onlardan yardım istemeliydi. Lütfali Han'ın mali sorunu çözülmemiş bırakarak göçebe Zend kralının İngilizlerden yardım istemek zorunda kalmasını sağladı. Ancak Lütfali Han bu teklifi kabul etmedi. Bu şehre gitmedi ve İngilizlerden yardım istemedi. Ağa Muhammed Han tarafından Hicri Gameri 1209'da esir alınıp ardından öldürülünceye kadar Gacar Han ile savaşmaya devam etti. Ve Zend Hanedanlığı sona ermişti. Ağa Muhammed Han Gacar, Gacar Hanedanlığını kurdu. Lütfali Han ile görüşmelerinde çok nazik ve şefkatli bir dost gibi davranan Jones, şimdi onun düşmanları olan Gacar Hanedanlığı şahları ile dostane ve samimi ilişkiler kurmaya hazırlanıyordu. Evet değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde sizlere Zend Hanedanlığı'nın son bulması ve Gacar Hanedanlığı'nın kurulmasına neden olan bazı gelişmeleri aktardık. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Kübra ve diğer Evliyaullah'ta sabır ruhunu oluşturan unsurlardan birinin Allahu Teala'ya karşı sadık olmak ve ona gönül bağlamak olduğunu ifade ediyor. Bugün bu konuyu sizlere aktaracağız. Böyle hareket eden Hazreti Zeynep-i Kübra ve diğer Evliyaullah'ta bu sabır ve bu morali oluşturan unsurlardan biri sadakattir. Allah-u Teala ile anlaşmaya sadık olmalarıdır. Allah yoluna gönül koymaktır. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu sadakati hem ilahi azim, enbiya için gerekli kılınmıştır. Hani o vakit biz peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere misak ahitlerini, kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Doğruların doğruluğunu sormak için. Ey peygamber, biz senden söz almıştık ve Nuh'tan ve İbrahim ve Musa ve İsa'dan söz almıştık. Tüm peygamberlerden söz almıştık ve bu söz çok güçlü ve yoğun bir sözdü. Liyes elde lam harfi biz talebelerin tabiriyle akibet lam'ıdır. Ve bu sözün neticesinde bu peygamberlerin bu söze karşı gösterdikleri sadakatten büyük bir sorgulamaya tutulurlar. Yani bizim peygamber ve büyük ilahi peygamberler Allah dergahına ve bu ilahi sözü yerine getirmekte kullandıkları sadakat oranını sunmalıdırlar. Bu peygamberlerindir. Biz sıradan ve mümin insanlar konusunda da şöyle buyuruyor. İnananlardan öyle erler var ki Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterirler. Onlardan kimisi adağını ödedi, kimisi de beklemede. Ve onlar sözlerini, özlerini hiçbir suretle değiştirmediler. Çünkü Allah doğruları doğrulukları yüzünden mükafatlandıracak. Münafıkları ise dilerse azap edecek. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i pak ehli beytinin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ı tanımak, peygamberlerin ve evliyaların özelliklerini, gayb aleminin sırlarını, beşeri toplumlara hakim olan gelenekleri bilmek, insanı ve akıbetini tanımak ve öğrenmek bağlamında en yüce ilahi marifi ve geçmişlerimiz ve geleceklerimizle ilgili gaybi haberleri içerir. Bu semavi kitap ayrıca beşeri ihtiyaç duyduğu ebedi saadet ve mutluluğa kavuşturacak sosyal, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenleri de içerir.
Tüm bu özelliklerin yanında Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'a bağlı olması, bu ilahi kitaba sıradan düşüncelerin çok çok ötesinde bir azamet kazandırır. Ve bu kitap, insan cismini ve ruhunu etkileyecek birçok bereket ve özel tesiri kapsar. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor: Yüce Allah kendi kelamında tecelli eder, ancak insanlar onu göremez. İşte bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beyti insanları Kur'an-ı Kerim marifiyle tanıştırarak her insanın kendi kapasitesine göre bu ilahi kitabın azametini idrak etme zeminini hazırlamaya çalışmış ve böylece ebedi saadet ve mutluluğa kavuşmaları için Kur'an-ı Kerim'in hayat veren marifinden yararlanmanın ön hazırlığını yapmıştır. Bugünkü sohbetimize özel olarak İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytinin Kur'an-ı Kerim azameti hakkındaki vecizlerinden bazı bölümleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Kur'an-ı Kerim'in özel bir azameti vardır. Çünkü bu sözlerin sahibi Yüce Allah, kuryesi Hak Teala katının has meleklerinden Hazreti Cebrail ve muhatabı Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed-i Mustafa ve bu ilahi kitabın müfessirleri, öğretmenleri ve ehl-i beyt fertleridir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim azametine müdahil olanların tümü yine azamet açısından emsalsizdir. Ve işte böylece bu şerefli ve azametli kitabın en önemli risaleti insanları hidayete erdirmek ve onlara yol göstermektir. Kur'an-ı Kerim bu risaletini tüm şartlarda ve beşeriyetin yaşamının tüm devrelerinde ve hatta en karanlık dönemlerde sürdürür. Toplumda hiçbir aydınlık noktası bulunmazken, insanlar bir tek emin rehber bulamazken, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadet ve kemale doğru hidayete erdirebilir ve adeta insanın elinde bir meşale gibi gideceği saadet yolunu aydınlatır.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ne zaman fitneler, karanlık geceler gibi size sardığında hemen Kur'an-ı Kerim'e yönelin. Kim bu semavi kitabı karşısına alırsa onu cennete doğru yönlendirir ve kim bu kitaba sırt çevirirse onu cehenneme gönderir. Kur'an-ı Kerim en iyi yolu gösteren rehberdir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim içinde karanlığa yer olmayan nurdur. Bu yüzden eğer biri Kur'an-ı Kerim marifini öğrenmek için çaba harcar ve bu yolda seçkin bir yöntem, yani Kur'an-ı Kerim ve onu insanlara sunan Hazreti Muhammed ve Pak Ehl-i Beyti'nin belirlediği yöntemi izlerse mutlaka hidayete erer ve asla karanlığa düşmez. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah hidayete erdiren bir kitap nazil etti ve içinde iyilikleri ve kötülükleri beyan buyurdu. O zaman iyi yolu izleyin ki hidayete eresiniz ve kötülüklerden uzak durun ki doğru yolu izleyesiniz.
Kur'an-ı Kerim'in azametinin bir boyutu da kendisinden önceki ilahi kitaplarda eski peygamberlere nazil olan tüm marifi kapsamasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim tüm ilahi kitapların nihai ve en mükemmel şeklidir. Ve bu kitabın içeriği kendinden önce gelen kitapların içeriğinden kopuk değildir. Kur'an-ı Kerim ister reddettiği hükümler, ister onayladığı hükümler olsun, kendinden önce gelen tüm semavi kitapların hükümlerini kapsar. Bu özellik Kur'an-ı Kerim marifinin diğer semavi dinlerin izleyenleri tarafından benimsenmesini kolaylaştırır. Yüce Allah Yunus suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden önceki doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Ondan şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindendir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed de bu meale işaretle şöyle buyuruyor. Uzun sureler Tevrat'ın yerine bana verildi ve İncil'in yerine de yüzlü sureler ve Kur'an-ı Kerim bizzat semavi kitapların şahidi ve onlara musallattır.
İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belâğa adlı kitapta Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim dış yüzü güzel ve iç yüzü derindir. Acayipleri sonsuzdur. İçindeki sırlar son bulmaz ve cahilliğin karanlığı ondan başka hiçbir şeyle bertaraf olmaz. Kur'an-ı Kerim'in bir dış yüzü ve bir de iç yüzü vardır. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü genel görüntüsü ve iç yüzü de özel görüntüsüdür. Kur'an-ı Kerim'in dış yüzü dala ve iç yüzü köke benzer. İmam Bagır Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü hakkında Allah Resulü'nün değerli sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'ye şöyle buyurur. Cabir, Kur'an-ı Kerim'in iç yüzü vardır ve iç yüzünün de bir iç yüzü vardır. Ey Cabir, Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey beşeri akıl ile tefsir edilemez. Zira ayetin başı bir şeyle ilgili olabilir ve sonu başka bir şeyle. Kur'an-ı Kerim çeşitli boyutları olan sürekli kelamdır.
Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Zeynül Abidin aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın kitabı dört şey içerir. İbareler, işaretler, incelikler ve hakikatler. İbareler tüm insanların anlamasına uygundur. İşaretler ise has ve bilge insanlara özgüdür. İncelikler evliyalara ve hakikatleri de ilahi peygambere özgüdür.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa, Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talip vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar ve o Hazret'in düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o Hazret'in yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o Hazret'e destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.